Üzüntüyle ağırlaşıp yavaşlıyoruz. Tiksinti, kapanıp uzaklaşma telaşı yaratıyor. Mutluluk hissettiğimizde hem hafifliyoruz, hem dünyayı kucaklamaya açıyoruz kendimizi. Hissettiğimiz her duygu yüzümüzde bir ifade buluyor. İnsan yüzünün kendine ait bir dili, kendine ait bir iradesi var. Ve öyle güçlü bir irade ki bu, gerçeği ustalıkla taklit eden maskeler bile gizlemeye yetmiyor. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Yüzümüz kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Tek bir cümle birbirinden farklı ifadelerle dile getirdiğimizde bambaşka anlamlara bürünür. Yüz ifadesi, kelimelerin cilasının altında, kelimelerin gürültüsünün altında, duyguların zengin ve karmaşık dünyasının yattığını gösterir bize. Bir önceki bölümde yüz ifadesinin incelikleri, nüansları, saniyeler içinde değişebilen manzarasıyla içimizde taşıdığımız engin duygu dünyasına açılan bir kapı olduğunu söylemiştim. İşin ilginç yanı, yalnızca özgün yaşantılarımıza değil, ortak insanlığımıza açılan bir kapı, yüzümüz. Temel duyguları yansıtan yüz ifadeleri öğrenilmiş davranışlar değil. Milyonlarca yıllık evrimin bir sonucu olarak doğuştan sahip olduğumuz ifadeler, mimikler, özellikle gerçek duygularımızı saklamaya çalıştığımız zamanlarda istemsizce ortaya çıkan mikro ifadeler bunlar. Ve yine bu yüzden sosyal canlılar olarak başkalarının yüzlerini ve beden dilini okuma konusunda sezgisel bir yeteneğe sahibiz. Gerçek duygularla sahte duyguları, taklitleri ayırt etme konusunda güçlü sezgilere sahip olmamızın nedeni de bu. Geçen bölümde 6 temel duyguyu ele alacağımı söylemiştim. Öfke, korku ve şaşkınlığı yüzümüzle nasıl ifade ettiğimizi, bu duyguları sergileyen başlıca mimiklerin, mikro ifadelerin evrimsel hikayelerini kısaca anlatmıştım. Bu bölümde geri kalan 3 temel duygudan bahsedeceğim. Bunlardan ilki üzüntü. Üzüntüyle başlayalım. Üzgün olduğumuzda yüzümüz neler anlatır? En sade tanımıyla bir kayıp yaşadığımızda, bir kayıp karşısında hissettiğimiz duygu üzüntü. Üzüntünün özünde kaybetmek var. Her duygu gibi değişen tonlara sahip, her duygu gibi farklı şiddetlerde tecrübe ediyoruz üzüntüyü. Çok sevdiğimiz bir eşyayı kaybettiğimizde de üzülüyoruz, işimizi kaybettiğimizde de üzülüyoruz. Bir arkadaşlığı, bir evliliği, bir yakınımızı kaybettiğimizde de üzüntü yaşıyoruz. Keder, yas, melankoli, çaresizlik, hayal kırıklığı, hatta utanç, suçluluk. Üzüntüyle uzaktan veya yakından akraba duygular bunlar. Peki neden üzülüyoruz? Her duygunun bir amacı var. Her duygunun hayatta kalmamıza hizmet eden bir işlevi var. Üzüntünün işlevi nedir? Üzüntü başlıca iki göreve sahip. Bunlardan ilki, üzüntüyü tecrübe eden kişi için içe dönük bir amaca yönelik. İnsanı içinde bulunduğu koşullar üzerinde düşünmeye çağıran, içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye yönelten bir duygu üzüntü. Bu yüzden aslında sorunları çözmeye ve hayatını iyileştirmek için kararlar almaya yönlendiren bir etkiye sahip. Bir şey kaybettin. Bunun farkında ol. Farkında ol ki kendini koru ve hayatta kal. Başlıca iki işlevi var demiştim. İkincisi sosyal etkileşimle ilgili. Üzüntünün ikinci temel işlevi sosyal grubumuzdaki diğer kişilere sıkıntı içinde olduğumuzu veya desteğe ihtiyaç duyduğumuzu işaret etmek. Şunu hatırlamak lazım, yüz ifadeleri ve beden dili konuşmanın, sözlü ifadenin ortaya çıkmasından çağlar önce insanların dil yeteneğinin henüz olmadığı zamanlarda gelişmiş. İnsan beyni evrimleşirken sosyal uyum ve işbirliğini teşvik etmek üzere gelişen bir duygu, üzüntü. Üzgün olduğumuzda, üzgün hissettiğimizde yüzümüzle yaptığımız birkaç şey var. Bunlardan biri göz temasından kaçınmak. Üzgün olduğumuzda başkalarıyla göz göze gelmek istemiyoruz. Bakışlarımızı başka yöne çeviriyoruz, gözlerimizi yere indiriyoruz ya da uzak, belirsiz bir noktaya bakıyoruz. Karşımızdaki kişinin doğrudan gözünün içine bakmaktan bizi alıkoyan bir tarafı var üzüntünün. Göz temasından kaçınma, güçsüz, yaralı, kırılgan olduğumuz durumlarda beliren bir tür hayatta kalma stratejisi. Karşımızdaki kişi için bir tehdit olmadığımızı ifade ediyoruz. Sana zararım dokunmaz, savunmasızım, sen de bana saldırma, bana zarar verme mesajını iletiyoruz gözlerimizi kaçırarak. Üzüntüyle birlikte gözlere yerleşen bir başka ifade, bir yumuşaklık. Bazen kaşlarımızı hafifçe kaldırıyoruz, gözler irileşiyor ve bunu yaparken alnımızı kırıştırıyoruz. Ve dediğim gibi bir yumuşaklık, neredeyse yalvaran, yardım isteyen bir ifade oturuyor bakışlara. Bir duygunun hakiki olmadığını, taklit olduğunu en çok ele veren gözler. Genel olarak bir ifadenin sahte olduğunu ele veren önemli bir ipucu var. Gerçek duyguların ifadeleri yüzümüzde ve özellikle gözlerde daha uzun süre kalıyor. Çünkü bir duyguyu tecrübe ettiğimizde o duygunun bir takım kimyasal ve fizyolojik etkilerini yaşıyoruz. Ve o etkilerin bir ömrü var, hemen kaybolup gitmiyor. Bu yüzden sahte duyguların ifadeleri çok daha gelip geçici. Bir duyguyu taklit etmek bilişsel çaba gerektirdiği için ifade de hem daha geçici hem de tutarsız hale geliyor. Üzüntünün yüzümüzde beliren ve taklit etmesi mümkün olmayan bir başka sonucu, cilt tonunun solması. Daha solgun görünüyoruz üzüldüğümüzde. Sararıp soluyoruz. Çünkü vücut strese girdiğinde kortizol gibi stres hormonları salınıyor ve kortizol seviyesi yükseldiğinde kan damarlarının daralmasına yol açıyor bu durum. Bu daralma cilde giden kan akışını azaltıyor ve cildin daha soluk görünmesine sebep oluyor. Üzüntüde olduğu gibi stres hormonlarının tetiklendiği başka duygularla da yaşıyoruz aynı etkiyi. Korkudan beti benze attı diyoruz mesela. Üzüntüyle ortaya çıkan bir başka durum, genel olarak beden diline yansıyan bir durum olsa da yüzümüzün hareketlerini de etkileyen bir durum, yavaşlık. Daha yavaş, daha ağır bir hale bürünüyoruz üzüntüyle. Vücuttaki hormonların, kimyasalların yarattığı fizyolojik bir tepki bu. İnsan beyni evrimleşirken, duygusal olarak zorlu zamanlarda, hassas, kırılgan, güçsüz hissettiğimiz zamanlarda, yavaşlayarak enerjimizi korumak için, boşa enerji harcamamak, güç toplamak için benimsemiş bunu. Evet, şimdi gelelim bir başka duyguya. En ilkel duygularımızdan biri tiksinti. Bedensel sağlığımızı çevredeki potansiyel tehditlerden korumak üzere ortaya çıkmış bir duygusal tepki, tiksinti. İğrenme deneyimi bizi o duyguyu ortaya çıkaran her neyse ondan uzaklaştırmaya teşvik ediyor çünkü. Bizi zararlı, zehirli, çürük, bozuk olandan uzak durmaya iten bir duygu bu. Her duygu gibi hayatta kalma ihtimalini güçlendirmek üzere bize rehberlik ediyor. Yalnızca kendimizi değil, içinde yaşadığımız topluluğun diğer üyelerini de korumuş oluyoruz tiksinerek. Hastalıkların bulaşmasını, yayılmasını önleyen, bizi potansiyel olarak tehlikeli veya toksik maddelerden kaçınmaya yönelten bir duygu bu. Fiziksel olarak en şiddetle hissettiğimiz duygulardan biri. Psikolog Steven Pinker, "İnsan beyni doğuştan bir mikrobiyoloji uzmanıdır," diyor. Tiksintinin, iğrenmenin yüzümüzde yarattığı ifadeler de doğuştan sahip olduğumuz ve bizi korumaya yönelik ifadeler. İlginç bir şekilde yalnızca fiziksel unsurların etkisiyle değil, ahlaki sebeplerle de tiksinti duyabiliyoruz. Bu yüzden bazı insanların sözleri, davranışları karşısında yüzümüzü buruşturuyoruz. Burnumuzu kırıştırıyoruz, dudaklarımız büzüşüyor. İnsanlar, olaylar, hatta bir takım düşünceler karşısında sanki kötü bir kokudan uzaklaşmak ister gibi geri çekiyoruz kendimizi. Ve bunlar iğrenme yaratan fiziksel unsurlara yönelik de sergilediğimiz ifadeler. Burnumuzu kırıştırmak, burun deliklerinin kapanmasını sağlıyor. Böylece potansiyel tehlikeyle aramıza bir bariyer yerleştirmiş oluyoruz. İçgüdüsel bir tepki bu. Benzer şekilde ağzımızı da kapalı tutma ihtiyacı duyuyoruz iğrendiğimizde. Bizi tiksintiren her neyse, kokusuyla, tadıyla, havaya dağılan zerrecikleriyle vücudumuza nüfuz etmesini engellemeye çalışıyoruz. Tüm bunları anlatırken, şimdi konuşurken bile şunu fark ediyorum. Tek başına tiksinti sözcüğü bile, bu kavram üzerine düşünmek bile belli belirsiz de olsa bu içgüdüsel ifadeleri yaratabiliyor insanda. Bu kadar tiksinti yeter. Şimdi gelelim bir başka duyguya. Ele almak istediğim duyguların sonuncusu, duyguların yıldızı. Üzerinde en çok konuşulan, en çok düşünülen, en çok arzu edilen duygu. Mutluluk. Psikologlar mutluluğu, memnuniyet, neşe ve yaşam tatminiyle, yaşam doyumuyla nitelenen olumlu bir duygusal durum olarak tanımlıyorlar. Hem zevk var mutlulukta, hem anlam. Mutluluk arayışı da bu yüzden hem bize zevk veren şeyleri bulmaya yönelik, hem de hayatta, varoluşumuzda anlam bulmaya yönelik bir arayış. Mutluluk, sevinç, neşe, keyif, memnuniyet, huzur, minnet. Hissettiğimiz duygu, mutluluk ya da mutlulukla bağı olan duygular olduğunda bunu yüzümüzle nasıl ifade ediyoruz? En çok gülümseyerek. Gülümsediğimizde dudaklarımız yukarıya doğru kavisleniyor. Büyük bir tebessümse dişlerimizi gösteriyoruz. Göz kaslarının devreye girmesiyle birlikte gözlerimiz kısılıyor ve göz kenarlarında kaz ayağı denen küçük çizgiler beliriyor. Biz Türkçe'de kaz ayağı diyoruz. İngilizce'deki karşılığı karga ayağı. Sonuçta kuş ayaklarının perdeli görünümünü andırdığı için bu isim verilmiş bu çizgilere. Gülümsediğimizde kaşlarımız, alnımız rahat. Yalnızca yüzümüzde değil, genel olarak beden dilimizde bir açıklık ve rahatlık sergiliyoruz. Gülümsemenin evrimsel olarak önemli bir amacı var. Sosyal bir işaret gülümsemek. Topluluk içindeki gerilimi azaltan, işbirliği ve bağlılık duygularını motive eden, düşman değilim mesajı taşıyan evrensel bir işaret bu. Sosyal gruplar içinde uyumlu, verimli ilişkiler geliştirmek üzere öğrenmişiz gülümsemeyi. Yatıştırıcı davranışlar içerisinde de önemli bir rolü var gülümsemenin, tebessüm etmenin. Yatıştırıcı davranışlar dediğimiz, zorlu veya alışılmadık bir durumda stresi azaltmak için sergilediğimiz davranış türleri. Stres, endişe, gerginlik duyduğumuzda öncelikle kendimizi sakinleştirmek için yapıyoruz bunları. Ve kendimizi koruyabilmek dürtüsüyle çatışmalardan kaçınmak için daha çok biz kadınlar yapıyoruz. Kadınlar daha çok gülümsüyor. Gülümsemenin yanı sıra başka yatıştırıcı davranışlar da var. Kendine dokunmak mesela. Konuşurken elinle kendi kolunu tutmak. Parmaklarını kenetlemek. Avuçlarını birbirine dayamak. Özellikle hoşlandığımız biriyle flört ederken bazen yaptığımız şeylerden biri elimizle kendi boynumuza dokunmak, saçlarımıza dokunmak. Gülümsemek de hem kendimizi hem karşımızdaki kişiyi yatıştırmaya yönelik bir davranış. Tabii burada bahsettiğim mutluluk duygusuyla, iyilik hissiyle ortaya çıkan samimi bir gülümseme. Yoksa türlü türlü tebessüm var. Zoraki sırıtışlar var mesela. Dudakların kasıldığı, duygunun gözlere erişmediği ve çoğu zaman bu yüzden göz kenarlarının da kırışmadığı zorlama tuhaf bir gülümseme. Ya da ağzın tek bir tarafında beliren küçümseyici gülümseme. Geçen bölümden hatırlarsınız, asimetrik ifadeler genellikle duygunun sahte olduğunun işareti. Yine buna benzer bir başka ifade, tek kaşın havaya kalktığı, içinde bir nebze şüphe, güvensizlik, hatta düşmanlık barındıran tebessümler. Her duygunun taklidi var. Kendimizi korumak için, içinde bulunduğumuz sosyal ortama uyum sağlayabilmek için, bazen karşımızdaki kişinin duygularını korumak için, çok çeşitli sebeplerden ötürü zaman zaman gerçek duygularımızı saklıyoruz. Hatta belki sandığımızdan daha sık yapıyoruz bunu. Gerçekte hissettiğimiz duyguyu örtmek için yüz ifademizle, beden dilimizle duygu taklitleri yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz duruma göre tasarlanmış, başkalarının bize arzu ettiğimiz şekilde algılamasını, görmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir yüz yaratmaya çalışıyoruz. Öte yandan insan yüzünün kendine ait bir dili var. Dahası kendine ait bir iradesi var. İçimizdeki filtrelenmemiş gerçekleri ortaya çıkaran, gerçek duyguları maskelemeyi zorlaştıran bir dil bu. Yüzümüzde gerçekleşen her ifade, yüz kaslarının her küçük hareketi beynimizin derinliğinde, beynin duygu merkezinde olan bitenin yansıması. Yüzümüzün söyledikleri, yüzümüzün sessizce anlattıkları, insan olmanın, bir insan beyni taşımanın derin ve karmaşık hikayesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.